Ayrım 32. Körlük. Jose Saramao, sayfa 349. Resimler görmez. Yanılıyorsun. Resimler onları görenlerin gözleriyle görür. Ancak onların da gözleri bantlandıktan sonra körlüğün tam anlamıyla her yana yayıldığı düşünülebilir. Sen görmeyi sürdürüyorsun ama her geçen gün daha az görmeye başlayacağım. Gözlerim görse bile her gün biraz daha çok kör olacağım. Çünkü beni gören kimse kalmayacak. Resimlerin gözlerini rahip bantladıysa, o düşünce aklıma öylesine gelmişti. Gerçek bir anlamı olan tek varsayım bu. Yoksulluğumuza bir ölçüde büyüklük katabilecek tek varsayım. O adamı buraya girerken düşünüyorum. Körlerin dünyasından geliyor ve kısa bir süre sonra o da o dünyaya girecek. Kapıların kapalı, kilisenin bomboş olduğunu düşünüyorum. Her yere sessizlik egemen. Resimleri, heykelleri düşünüyorum. Rahibin birinden ötekine gittiğini, heykellerin üzerine tırmanıp gözlerini bezle sardıktan sonra açılıp düşmesin diye ikişer düğüm attığını, içine dalacakları beyaz körlüğün daha da yoğun olması için tablolardaki figürlerin gözlerine iki kat boya sürdüğünü düşünüyorum. O rahip, tüm zamanların ve tüm dinlerin gelmiş geçmiş en saygısız rahibi, en büyük günahkarı olmalı. Öte yandan Tanrı'nın kendi yarattıklarını görmeyi hak etmediğini burada, bu kilisede ilan ettiği için de en dürüst, en insancıl rahip olmalı. Doktorun karısı tam yanıt verecekti ki buna fırsat bulamadı. Yanlarında bulunan biri ondan önce konuştu. Ne biçim düşünceler bunlar? Kimsiniz siz? Senin gibi körler dedi kadın. Ama ben senin gözlerin gördüğünü söylediğini duydum. Bunlar eskiden kalma ve insanın bırakmakta zorluk çektiği konuşma alışkanlıkları. Bunu kaç kez yenilemek gerekecek? Peki o gözleri bantla resimler nereden çıkıyor? O gerçek. Madem ki körsün, bunu nasıl bilebiliyorsun? Benim yaptığımı yapacak olursan nasıl bildiğimi anlarsın. Yani ellerinle dokunursan demek istiyorum. Körlerin gözleri onların elleridir. Peki bu yaptığını hangi amaçla yaptın? Bizim bu hale gelebilmemiz için bir başkasının kör olması gerektiğini düşündüm. Resimlerin gözlerini bu kilisenin rahibinin bantladığı düşüncesine gelince size şunu söyleyeyim ki ben o rahibi çok iyi tanırım. Böyle bir şey yapacak insan değildir. İnsanların neler yapıp yapmayacağı önceden hiç belli olmaz. Beklemek, zamanı zaman tanımak gerekir. Her şeye egemen olan zamandır. Zaman kumar masasında karşımızda oturan öteki kumarbazdır ve bütün kartlar onun elindedir. Bizler ancak yaşam karşılığında o masadan bir şeyler kazanırız. Kendi yaşamımız karşılığında bir kilisede kumardan söz etmek günahtır. Söylediklerimden kuşkulanıyorsan ayağa kalk ve ellerinle yokla. Resimlerin gözlerine beyaz boya ile bant çekilmiş olduğuna yemin eder misin? Ne üzerine yemin etmemi istersin? Gözlerin üzerine yemin et. İki kez yemin ediyorum. Hem senin hem de benim gözlerim üzerine. Gerçek yani, gerçek. Bu konuşmayı en yakında bulunan körler de duymuştu. Haberin kulaktan kulağa herkese yayılmaya başlaması için edilen yeminin doğruluğunun kanıtlanması kimsenin beklemediğini söylemeye gerek yok tabii. Haber önce mırıltı halinde, sonra giderek farklılaşan, önce inanan, sonra inanmayan, daha sonra yeniden inanan ses tonlarıyla cemaatin içinde hızla dolaştı. İşin kötü yanı içlerinde çok sayıda bağnaz ve kuruntulu insanın bulunmasıydı. Kutsal resimlerin kör olduğu, bağışlayıcı ya da yazgısına boyun eğen bakışlarının yalnızca kendi körlüklerine dönük olduğu düşüncesi herkesin gözünde birden katlanılamaz bir düşünceye dönüştü. Sanki biri gelip onlara çevrelerini yaşayan ölülerin sardığını söylemişti. Kıyametin kopması için içlerinden birinin, sonra bir başkasının, daha sonra üçüncü bir kişinin ard arda çığlık atması yeterli oldu ve kapıldığı korku herkesi ayağa kaldırdı. Panik içinde kapıya koştular ve daha önce gördüğümüz olay yeniden yaşandı. Panik, onu taşıyan bacaklardan çok daha hızlıdır. Kaçanın ayakları sonunda birbirine dolaşır, özellikle de kör insanın, işte kendini bir anda yerde buluyor, panik ona, ayağa kalk ve koş diyor. Seni öldürecekler, yeniden koşmak istiyor zavallı. Ne var ki, ötekiler de koşmakta oldukları için tökezlenip düşüyorlar. Birbirine dolaşıp düğüm olan, kurtulmak için ellerini, kaçmak için bacaklarını kurtarmaya çalışan körlerin oluşturduğu bu manzaraya kahkahalarla gülmemek için insanın kendini çok zorlaması gerekir. Dışarıdaki altı basamak onlara uçurum gibi gelecek ama çok kötü düşmüş olmayacaklar. Düşme alışkanlığı edinmiş bir beden fazla hırpalanmaz. Zemine dokunmak kendi başına rahatlatıcıdır. Buradan çıkamayacağım. İnsanın aklına gelen ilk düşünce bu olur. Dönüşü olmayan durumlarda da tabii son düşünce. Hiç değişmeyen bir başka şey de bazılarının mutsuzluğunun başkalarının mutluluğu oluşudur. Bunu dünyanın kuruluşundan bu yana art arda gelen tüm kuşaklar çok iyi bilir. Bu insanlar umutsuzluk içinde kaçışları sırasında ellerindekini arkalarında bırakıyorlar. Ama gerekseme korkuyu yenip bıraktıklarını aramak için geri döndüklerinde o senin bu benim kavgası bir yana ellerindeki yetersiz yiyeceğin daha da eksildiğinin farkına varacaklar. Belki de bütün bunlar resimdeki gözlerin bantlı olduğunu söyleyen o iki yüzlü kadının onlara oynadığı kurnazca bir oyundu. Bazı insanların içindeki kötülüğün sınırı yoktur ve o kadın bu palavrayı zavallı insanların elinde kalan son yiyecekleri de çalmak için uydurmuştur. Ama suç gözyaşı yalayan köpekte elbette. Çünkü meydanı boş bulunca sağır solu koklayıp bulduklarıyla karnını doyurdu. Ona göre doğru ve haklı bir davranıştı bu ama böylelikle de madenin girişini ötekilere göstermiş oldu. Sonuçta doktorun karısıyla kocası ellerinde yarı yarıya dolu torbalarla hırsızlık yaptıkları için pişmanlık duymadan kiliseden çıktılar. Topladıklarının yarısından yararlanabilirlerse kendini mutlu sayabilirler. Öteki yarısı içinde bazı insanlar bunları nasıl yiyebiliyorlar anlamıyorum diyeceklerdir. Felaket herkesin başına aynı anda çöktüğünde bile bazı insanlar ötekilerden her zaman daha kötü koşullarda yaşar. Bu olayların öyküsü her biri kendi ölçüsünde doktorla karısının dostlarını hem çok üzdü hem de çok şaşırttı ama şunu da söylemeden geçmemek gerekir. Doktorun karısı ifade edebilecek sözcükleri bulamadığından olacak, yer altındaki kapının uçuk ve titrek alevlerin belli belirsiz parladığı ve insanda merdivenin ötesine geçtiğinde öteki dünyaya gidecekmiş izlenimini bırakan o kapının önünde duyduğu mutlak dehşeti dostlarına aktarmayı başaramadı. Gözleri bantlı resimler başka biçimlerde de olsa herkesin düş dünyasını çok etkiledi. Birinci körle karısı örneğin çok kötü oldular. Onlara göre bu bağışlanamaz bir saygısızlıktı. Herkesin kör olması kaçınılmaz bir yazgıydı. Buna karşı kimsenin elinden bir şey gelmezdi. Böyle felaketlerden kimse yakasını kurtaramazdı. Ama yalnızca bu nedenle kutsal resimlerin gözlerine bant çekmek onlara hiç bağışlanmayacak bir davranış gibi geliyordu. Daha da kötüsü bunu bir rahibin yapma olasılığının bulunmasıydı. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın getirdiği yorum oldukça farklıydı. Bunun sende yarattığı şoku anlıyorum. Bana gelince ben tüm heykellerin gözlerinin bantlandığını, heykeltıraşların sıra gözleri yontmaya geldiğinde mermeri oymayıp senin söylediğin gibi bantladığı, yani boğumlu çizgilerle belirgin kıldığı, böylelikle zaten görmeyen o gözlere ikinci bir körlük kazandırılmış heykellerin yer aldığı bir müze galerisi düşünüyorum. Benimki gibi bir göz bandının aynı etki yaratmaması, kimi zaman bunu takan kişiye romantik bir görünüş bile kazandırması tuhaf doğrusu. Sonra bu söylediklerine ve kendine kendisi de güldü. Koyu renk gözlüklü genç kıza gelince bu sözü edilen galeriyi düşünde bile görmemeyi dilediğini, çünkü geceleri zaten yeterince karabasan gördüğünü söylemekle yetindi. Getirdikleri kötü yiyecekleri yediler. Ellerinde olanın en iyisi buydu. Doktorun karısı yiyecek bulmanın giderek zorlaştığını, belki de kentten ayrılıp kırsal alanda yaşamaları gerekeceğini söyledi. Orada bulacakları yiyecekler en azından daha sağlıklı olurdu. Ayrıca başıboş dolaşan keçilerle inekleri sağıp süt elde edebiliriz. Ayrıca kuyularda da su vardır. İstediğimiz yemeği pişirebiliriz. Önemli olan iyi bir yer bulabilmek. Daha sonra her biri kendi düşüncesini söyledi. Bazıları ötekilerden daha heyecanlıydı ama hepsinin birleştiği bir düşünce vardı. O da zorunluluğun her şeyden ağır bastığıydı. Şehla çocuk da kırlara gitme düşüncesine canlı gönülden katıldı. Bunun nedeni belki de böyle bir yerde yaptığı bir tatilin güzel anılarıydı. Yemek yedikten sonra karantina döneminde yaptıkları gibi yattılar. Yatay bir bedenin açlığa daha iyi dayandığını deneyimleriyle biliyorlardı. Akşam yemek yemediler. Yalnızca şehla çocuğun çeneleri midesini kandırmak için biraz oynadı. Ötekiler oturup kendilerine okunan kitabı dinlediler. Yeterince beslenememiş olmaya hiç olmazsa zihinleri başkaldırmazdı. Ne var ki bedenlerinin güçsüzlüğü zaman zaman zihirlerini bulandırıyordu. Entelektüel ilgi yetersizliğinden kaynaklanmıyordu bu durum. İlgisi yoktu. Bunun nedeni beynin yarı yarıya uyuşmasıydı. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan bir hayvan gibi elveda dünya. Dolayısıyla bazı dinleyicilerin göz kapaklarını usulca indirip kitapta okunan maceranın gelişmesini ruh gözüyle izlemeye başlamasına sık rastlanıyordu. Tabii bu durum daha hareketli bir maceranın onları uyuşukluklarından çekip almasına ya da ciltli kitabın küt diye kapanmasına kadar sürüyordu. Doktorun karısı düş kuruyor gibi yapanların aslında uykuya daldıklarını bildiğini onların yüzüne vurmayacak kadar incelik sahibiydi. Birinci kör bu tatlı uyuşukluğa dalmış gibi görünüyordu ama ilgisi yoktu. Gözlerinin kapalı olduğu, okunan şeyle daha az ilgilendiği doğruydu ama hep birlikte kırsal alanda yaşama düşüncesi uykuya dalmasını engelliyordu. Evinden bu kadar uzaklara gitmek ona büyük bir hata gibi geliyordu. Çünkü evini emanet ettiği yazar ne kadar sevimli olursa olsun onu göz altında tutmak, ara sıra gidip görünmek daha uygunmuş gibi geliyordu. Dolayısıyla birinci kör fena halde uyanıktı. Buna bir başka kanıt daha aranacak olursa gözlerinde belki de uykunun biraz kararttı, rahatsız edici beyazlıktı. Ama insanın aynı zamanda hem uykuda hem de uyanık olmasına olanak bulunmadığı için bundan da pek emin olamazdık. Birinci kör sonunda göz kapaklarının içi birden kararınca içindeki bu kuşkuyu dağıttığını sandı. Uyudum dedi kendi kendine ama hayır uyumamıştı. Doktorun karısının sesini hala duyuyordu. Bu arada şehla çocuk öksürdü. Bunun üzerine birinci körün içini büyük bir korku sardı. Bir körlükten başka bir körlüğe geçtiğini sandı. Şimdiye kadar ışıklı bir körlük içinde yaşamıştı ama bundan böyle karanlıkların egemen olduğu bir körlük içinde yaşayacaktı. Korku ile inledi. Neyin var? Diye sordu karısı. Adam gözlerini açmadan aptalca yanıt verdi. Kör oldum. Ve bunu dünyanın en taze haberini verirmiş gibi söyledi. Karısı onu sevgiyle kucakladı. Bırak şimdi bunu. Hepimiz körüz. Elimizden ne gelir ki? Her yanı kapkaranlık gördüm. Uykuya daldığımı düşündüm ama değildi. Uyanıktım. Doğru söyledin. Uyumalı ve artık bunları düşünmemelisin. Bu öneri onu sinirlendirdi. Bir erkek bunaltının en üst noktasındaydı. Oysa karısı ona haydi uyu demekten başka söyleyecek bir şey bulamıyordu. O öfke içinde dudaklarında acı bir gülümsemeyle gözlerini açtı ve gördü. Gördü ve haykırdı. Görüyorum. İlk haykırma inanılmazlık belirten haykırmaydı ama ikinci, üçüncü ve bunun ardından gelen haykırmalarla gerçek doğrulanmış oldu. Görüyorum, görüyorum. Karısını çılgın gibi kucakladı. Sonra doktorun karısına koştu, onu da kollarında sıktı. Onu ilk kez görüyordu ama o olduğunu biliyordu ve doktoru ve koyu renk gözlüklü genç kızı ve yüzü siyah bantlı yaşlı adamı kucakladı. Onu şaşırmamasına olanak yoktu. Ardından şehla çocuğu kucakladı. Karısı sıkı sıkı yapışıp bırakmak istemediğinden onu adım adım izliyordu. Adam da ötekileri öpmeyi bırakıp arada onu bir daha öpüyordu. Şimdi yeniden doktora dönmüştü. Görüyorum, görüyorum doktor. Aralarında öteden beri adet olduğu gibi onunla senli benli konuşmuyordu. Bu ani değişikliğin nedenini anlayana aşk olsun ve doktor soruyordu. Gerçekten tam olarak görüyor musunuz? Eskiden olduğu gibi o ışıklı beyazlıktan hiç iz kalmadı mı? En küçük bir iz bile kalmadı. Hatta öncekinden daha iyi gördüğümü sanıyorum. Bunu söylemek bile az sayılır. Çünkü ben hiç gözlük takmadım. Bunun üzerine doktor herkesin düşündüğü ama yüksek sesle söylemeye çekindiği şeyi söyledi. Bu körlük salgının artık sona erme olasılığı var. Hepimiz görme yetimize yeniden kavuşabiliriz. Bu sözler üzerine doktorun karısı ağlamaya başladı. Sevinmesi gerekiyordu, oysa o ağlıyordu. İnsanların gerçekten anlaşılmaz tepkileri oluyor. Seviniyor da elbette. Tanrım oysa bu tepkiyi anlamak hiç de zor değildi. Ağlıyordu çünkü aklının direnci birdenbire tükenmişti. Yeni doğmuş bir çocuktan farkı yoktu. Bu ağlama yeni doğan o çocuğun bilinçsiz ilk fiyaklamaları gibiydi. Gözyaşı yalayan köpek ona yaklaştı. Birisi için ne zaman gerekli olduğunu hiç şaşırmaz. Doktorun karısı köpeğe sıkı sıkı sarıldı. Kocasını artık sevmediği için değil, oradaki öteki insanları artık sevmediği için değil. O anda duyumsadığı yalnızlık duygusu o kadar şiddetli, o kadar katlanılmazdı ki ancak köpeğin tuhaf bir açlıkla gözlerini yalamasıyla avunabileceğini düşündü. Herkesi saran sevincin yerine sinirlilik aldı. Peki şimdi ne yapacağız diye sormuştu koyu renk gözlüklü genç kız. Bu olaydan sonra gözüme uyku girmez. Kimsenin girmez. Burada kalmamız gerektiğini düşünüyorum, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Kuşkuya düşmüş gibi duraksadı, sonra ekledi. Burada kalıp beklemeliyiz. Beklediler. Yağ kandilinin üç alevi çevresinde halka biçimde yer alanların yüzüne vuruyordu. Bu iyileşmenin tam olarak nasıl geliştiğini, değişimin yalnızca gözlerde mi olduğunu, beyinde de bir şeyler duyumsayıp duyumsamadığını anlamak, istediklerinden başlangıçta sorular sorup ateşli konuşmalar yaptılar. Sonra sözler yavaş yavaş öldü. Belirli bir noktaya gelindiğinde birinci kör karısına ertesi gün evlerine döneceklerini söyledi. Ama ben hala körüm, diye karşılık verdi kadın. Önemli değil, sana ben rehberlik edeceğim. Yalnızca orada bulunan, dolayısıyla söylenenleri kendi kulaklarıyla işiten insanlar bu basit sözlerin koruma, gurur ve yetki gibi birbirinden çok farklı duyguları ne büyük bir şiddetle içerdiğini sezebilirdi. Görme yetisini yeniden kazanan ikinci kişi gecenin ilerlemiş bir saatinde kandildeki yağ neredeyse bitmek üzere olduğundan alevler artık titremeye başladığı sırada koyu renk gözlüklü genç kız oldu. Görme yetisinin kendi içinde doğmayıp dışarıdan gelerek gözlerinden içeri gireceğini düşünüyormuş gibi gözlerini o ana kadar sürekli açık tutmuştu. Birden, "Görüyorum galiba," dedi. Tedbirli olmakta yarar vardı. Her vaka birbirine benzemeyebilirdi. Hatta adet olduğu üzere körlüklerin değil, körlerin var olduğu söyleniyordu. Oysa son zamanlardaki deneyimlerimiz bize körlerin değil, çeşitli körlüklerin var olduğunu söylemeye itiyordu. Daha şimdiden gözleri gören üç kişi var burada. Bir kişi daha görmeye başlarsa, çoğunluk görenlere geçecek. Bu arada görmenin mutluluğu henüz ötekilere uğramadığı halde yaşam onlar için bundan böyle çok daha kolay olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi can çekişmeyi andırmayacaktı. Bunu anlamak için şu kadıncağızın ne halde olduğuna şöyle bir bakmak yeter. Gerginlikten kopmuş bir ipten, sürekli olarak etkisi altında kaldığı, kuvveti artık taşıyamayan bir yaydan farkı yok. Koyu renk gözlüklü genç kız işte bu yüzden önce doktorun karısına sarılıp öptü. Bu arada gözyaşı yalayan köpek hangisine yardım edeceğini şaşırdı. İki kadın da iki göz iki çeşme ağlıyordu. İkinci kucakladığı kişi gözü siyah bantlı yaşlı adam oldu. Şimdi ağızlarından çıkan sözcüklerin gerçek değerini bilebileceğiz. Geçen gün bu iki insanın birlikte yaşamaya karar vermeleriyle sonuçlanan karşılıklı konuşmaları bizi çok etkilemişti. Ne var ki şimdi durum değişti. Koyu renk gözlüklü genç kızın karşısında şimdi gözleriyle görebildiği bir yaşlı adam var. Heyecanın getirdiği idealleştirmeler, ıssız adadaki sahte uyum artık bitti. Kırışıklık kırışıklıktır, kellik de kelliktir. Siyah bir göz bandı ile kör bir göz arasında bir fark yok. Yaşlı adam da bunu başka sözlerle söylüyor kadına. İyice bak bana, ben kendisiyle yaşamak istediğini söylediğin kişiyim. Kadın da ona şu yanıtı veriyor. Seni tanıyorum, sen birlikte yaşadığım adamsın. Sonuçta öyle sözcükler var ki, sanıldığından çok daha fazlasını ifade ediyor ve kadının adamı kucaklayışı da en az o sözcükler kadar değerli. Görme yetisine üçüncü olarak kavuşan kişi, şafak sökmeye başladığında doktor oldu. Artık hiç kuşku kalmamıştı. Körlükten kurtulma olgusu bir zaman sorunuydu. Geriye kalanlar da yakında görecekti. Doğal ve önceden kestirilebilir sevinç gösterilerinden sonra bu gösterilerden yukarıda yeterince söz ettik. Bu yüzden bu gerçek anlatının asıl kahramanları ile ilgili de olsa bunları burada bir kez daha yinelemeye gerek yok. İşte bu sevinç anları geçtikten sonra doktor herkesin uzun süreden beri beklediği soruyu sordu. Dışarıda neler olup bitiyor acaba? Bu sorunun yanıtı o anda içinde bulundukları binadan geldi. Aşağı katta merdiven sahanına çıkan biri, "Görüyorum, görüyorum," diye bağırdı. Bu gidişle güneş bayram eden bir kentin üzerine doğacak. Sabah kahvaltısı bayram şölenine dönüştü. Masanın üzerine konan yiyecekler oldukça yetersiz olmaları bir yana, kim olursa olsun karnı acıkmış normal bir insanı itecek nitelikteydi. Aşırı sevinçle gelen taşkınlık anlarında her zaman olduğu gibi duyguların şiddeti açlığın yerini almıştı. Sevinçlerini meze yapıyorlardı. Bu yüzden kimse yemeklerden yakınmadı. Henüz gözleri görmeyenler bile. Gören gözler kendi gözleriymiş gibi gülüyorlardı. Kahvaltı bittiğinde koyu renk gözlüklü genç kızın aklına bir şey geldi. Bir kağıdın üzerine burada olduğumu yazıp o kağıdı gidip evimin kapısına iliştireyim. Böylece annemle babam geri dönerlerse beni arasınlar, dedi. Beni de götür, dışarıda neler olduğunu görmek istiyorum, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Biz de çıkalım, dedi karısına. Vaktiyle birinci kör diye andığımız kişi, yazarın da gözleri açılmış olabilir. Dolayısıyla kendi evine dönmek istiyordur. Yolda giderken de yiyecek bir şeyler bulmaya çalışalım. Ben de aynı şey yapacağım, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Birkaç dakika sonra doktor gidip karısının yanına oturdu. Şehla çocuk kanepenin bir köşesinde uyukluyordu. Gözyaşı yalayan köpek yere yatıp burnunu ön ayaklarının arasına koymuş, dikkatinin dağılmadığını kanıtlamak için ara sıra gözlerini açıyordu. Bulundukları kat yüksekte olmasına karşın açık pencereden içeri farklı seslerin oluşturduğu bir uğultu giriyordu. Sokaklar iğne atsan yere düşmez durumda olmalıydı. Kalabalığın ağzından tek bir sözcük yükseliyordu. Görüyorum. Bu sözcüğü görme yetisini daha önce yeniden kazanmış olanlar, o anda birdenbire kazanmış olanlar haykırıp duruyordu. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Duruma bakılacak olursa, şimdiye kadar anlatmakta olduğumuz öykünün içinde, körüm diyen insanlar, daha şimdiden bir başka dünyanın insanları olmuşlardı. Kuşkusuz, derin bir düş görmekte olan Şehla çocuk, beni görüyorsun, şimdi beni görüyorsun değil mi, diyordu ve bu sözleri annesine söylediğine kuşku yoktu. Belki o da onu görüyordu. Doktorun karısı sordu, ya ötekiler? Çocukcağız olasılıkla uyandığı zaman iyileşecek. Ötekiler içinde durum farklı olmayacak. Belki de şu anda görme yetilerine kavuşmaktalar. Paniğe kapılacak tek kişi gözü siyah bantlı yaşlı dostumuz olacak. Neden? Gözündeki katarakt yüzünden, onu muayene ettiğimden bu yana gözüne kalın bir perde inmiş olması gerekiyor. Kör mü olacak? Hayır, yaşam normale döndüğünde, her şey yeniden işlemeye başladığında onu ameliyat edeceğim. Buysa birkaç haftadan daha fazla sürmez. Neden kör olduk? Bilmiyorum. Bunun nedeni belki bir gün keşfedilir. Ne düşündüğümü söylememi ister misin? Söyle. Sonradan kör olmadığımızı düşünüyorum. Biz zaten kördük. Gören körler mi? Gördüğü halde görmeyen körler. Doktorun karısı yerinden kalkıp pencereye gitti. Aşağıda çöp yığılı sokağa, haykırıp duran, şarkılar söyleyen insanlara baktı. Sonra başını gökyüzüne kaldırdı ve gökyüzünü baştan aşağı bembeyaz gördü. Tamam, sıra bana geldi diye düşündü. Birden kapıldığı korku gözlerini yeniden yere indirmesine neden oldu. Kent hala orada karşısında duruyordu. Kitabın sonu 1 Mart 2013, sayfa 360.